Satır arası.
Sevgili dinleyicilerimiz, merhaba. Satır arası programından ben Fatih Atik. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizlere Türkiye'de ve dünyada olanları yorumlamak için bir kere daha mikrofon başındayız. Program yapımcılarımızı hemen tanıtayım size. Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu program yapımcılarımız olarak bulunuyorlar. Teknik masadaki arkadaşımız da Recep Özden. Hep birlikte 45 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Tabii biraz sonra aramıza arkadaşımız Bilal Çetin de, gazeteci arkadaşımız Bilal Çetin de katılacak. Türkiye'de bu hafta içerisinde neler yaşandı, siyaset dünyasında neler oldu, neler bitti, ne tür tartışmalar yaşandı, bunları hep beraber yorumlayacağız. İsterseniz programa başlarken bu hafta en çok konuşulan iki başlıktan söz ederek konuyu açalım. Bir tanesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe açıklamaları oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki gün önce İstanbul'da televizyonların genel yayın yönetmenleriyle buluştu ve burada 15 Temmuz darbesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Darbe konusunda ettiği sözler, kullandığı cümleler çok tartışıldı siyaset dünyasında. Ne demişti Kılıçdaroğlu? Yaşananlar, 15 Temmuz gecesi yaşananlar kontrollü bir darbedir. Bunların bazılarının haberi vardı öncesinde diye konuştu. Bu tabii hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hem Başbakan Binali Yıldırım'ın, hem de AK Parti ve MHP'lilerin tepkisini çekti. Böyle bir şeyin olması mümkün mü, değil mi tartışmaları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Başbakan Binali Yıldırım da Kemal Kılıçdaroğlu'nu elindeki bilgi ve belgeleri ispatlamaya çağırdı, açıklamaya çağırdı. Şayet olay bu şekildeyse, kontrollüyse, elinizde belgeler varsa bunları açıklayın dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuşmaların ardından iki defa gazetecilerin önüne çıktı. Kameraların, halkın önüne çıktı dün ve önceki bugün. Fakat bu konulara bir kez daha değinmedi. Cumhurbaşkanının ve Başbakan'ın açıkla çağrılarına bir yanıt vermedi şu ana kadar. Ama tabii 15 Temmuz gecesini hepimiz hatırlıyoruz. Türkiye'de olanlar, Ankara'da ve İstanbul'da olanlar gözleriyle tanık oldular. Biz de Ankara'da üzerimizden uçan uçakları gördüğümüzde, helikopterlerin ateş açtığını gördüğümüzde neler hissettiğimizi en iyi biz biliyoruz. Bunların neresi kontrollü darbe olabilir? Şehit edilen 258 vatandaşımızın, yaralanan binlerce yurttaşımızın yaşadıkları o gece nasıl kontrol aldı? Evet, birileri bir darbe yaptı. Onların kontrolünde yapmaya çalıştı daha doğrusu. Nasıl kontrol altına aldıklarını, silahlı kuvvetlerdeki bir takım üniforma girmiş hainleri nasıl kontrol ettiklerini, sivil generaller olduğunu içlerinde, bunların hepsini gördük. Kendileri açısından bir kontrol var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği kapsamda, daha önceden sanki siyasete haber verilmiş de bunu bir siyasi organize etmiş şeklinde bir kontrolden söz etmek elbette mümkün değil. Ana muhalefet söz liderinin bu sözleri çok tepki çekti dediğim gibi. Bir ikinci başlık olarak yine CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt konuştu. O da yaptığı açıklamada evet çıkarsa evet verenleri denize dökeriz diye konuştu. Sadece bununla da kalmadı, emperyalizmden de bahsetti. Sanki Türkiye'deki referandumun emperyalizmle alakası varmış gibi. Evet verenlerin aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Yunan askerlerine, düşman askerlerine benzetti ve onları yine İzmir'den denize dökeceğiz diye konuştu. Tabii bu ifadelere bekledik tepki gelsin diye CHP kanadından. O tepki ilk önce gelmedi. Ardından CHP'nin eski genel başkanı Kemal Deniz Baykal bir açıklama yaptı. O da aynı şeyleri tekrar etti, benzer cümleler kurdu. Dedi ki nasıl İzmir'de askerleri, Yunan askerlerini, düşman askerlerini denize döktüğümüzde Türk ordusuna mensup şerefli askerler valilik binasına çıkıp Türk bayrağını diktikleri gibi biz de 16 Nisan günü gururla hayır çıktığında gurur duyacağız gibi bir ifade kullandı. Tepki göstermek yerine tam tersine Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarını teyit etmişti. Bu konuya bugün açıklama geldi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, onu hep beraber konuşacağız. Ama bu iki başlığın dışında Üçüncü bir başlık olarak da şunu söyleyeyim. Geçen hafta ortasında açıklanan, hafta sonuna doğru açıklanan Akıncılar üstünde yaşananlarla ilgili 15 Temmuz iddianamesi. Bu iddianame gerçekten ortaya koyuyor ki, evet kontrollü bir darbe var. Amerika'dan kontrol edilen bir darbe olduğu çok net. Akıncılar üstünde Hava Kuvvetleri imamı olarak söylenen Adil Öksüz'ün organize ettiği ve üniforma giymiş hainlerin bu milletin helikopterlerine, uçaklarına, silahlar, mühimmatlar yükleyerek nasıl milleti ateş altına aldıklarını, nasıl bu millete ateş açıp insanlarımızı şehit ettiklerini gördük. Bu konuda çok çarpıcı açıklamalar ve beyanlar oldu. Amerikan İstanbul'daki Başkonsolosluğundan, Amerikan Başkonsolosluğundan 21 Nisan günü, 21 Temmuz günü düzeltiyorum. Adil Öksüz'ün telefonunun arandığı ortaya çıktı. Daha önce buna benzer olayları hiçbir zaman yaşamadık. Amerikalılar da dediler ki Adil Öksüz'ün vizesini iptal ediyorduk. O yüzden böyle bir telefon araması yapıldı. Ama bunları inanmak tabii mümkün değil. Yersen diye bir ifade kullandı Başbakan Binali Yıldırım. Bu açıklamalar eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tatmin ettiyse bunlarla ilgili olarak Amerikalılara nasıl bir tepki gösterilecek? Türkiye'de muhalefet nasıl bir tepki gösterecek? Bunları ve iddianamenin detaylarını da yine konuşmayı sürdüreceğiz. Bir son başlık olarak da referandum konusuna değineceğiz. Yurt dışında oy verme işlemleri devam ediyor 9 Nisan'a kadar. Vatandaşlarımızın ilgi gösterip göstermediğine bakacağız gazeteci arkadaşımız Bilal Çetin'le birlikte. Yurt dışında bana gelen son bilgiler yaklaşık 615 bin civarında vatandaşımızın totalde oy kullandığını öğrendik. Gümrük kapıları dahil oy verme işlemi devam ediyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Özellikle Almanya'da metrelerce uzayan kuyruklar olduğunu görüyoruz. Mesaiden çıkan, mesaisini bir tarafa bırakıp oy vermeye gelen insanlar var. Bunu bir vatandaşlık bilinciyle yapıyorlar. Ülkelerine, milletlerine sahip çıkma bilinciyle yapıyorlar. Ve 9 Nisan'a kadar yurt dışındaki oy verme işlemleri de devam edecek. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemleri daha da uzun sürecek tabii ki. Bu konuları da vatandaşlarımızın nasıl sandığa gidip gitmediklerini de yine konuşuyor olacağız. Ve sohbetimize Bilal Çetin'le devam ediyoruz. Hoş geldin Bilal.
Hoş bulduk Fatih Atik, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi konu başlıklarını saydım ben dinleyicilerimize bugün neleri konuşacağımızı. Özellikle referandum sürecinde CHP Başkanı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, Hüsnü Bozkurt'un sözleri, bunları konuşuyorduk. Oradan başlayalım derken sözü yurt dışında oy verme işlemlerine evet. kadar getirmiştim. İstersen hemen başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe açıklamaları tartışmalara neden oldu dedik. Evet. Senin bu konuda söyleyeceklerin var mı? 15 Temmuz günü ikimiz de buradaydık. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben buradaydım. Seni bilmiyorum. Sen neredeydin?
Ben 15 Temmuz günü Fatih Atik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Sabaha kadar bombaların altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekledik. Darbecilerin gelip bizi almalarını bekledik. Bizi şehit etmelerini bekledik. Ama FETÖ'cü darbecilerin hain planlarını Türk milleti bozdu. Önce Allah'ımız tabii, önce Yüce Allah onlara izin vermedi. Sonra da Türk milleti izin vermedi FETÖ'cü hain darbecilere. Biz mecliste bombalanırken Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanımız da Marmaris'ten ölümü göze alarak uçağa bindi. İstanbul'a geldi. Milleti sokaklara çağırdı, meydanlara çağırdı ve milletimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrısının ardından sokaklara çıkarak darbe teşebbüsünü önledi.
Evet.
Tabii o gece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede bulunduğuna ilişkin çeşitli rivayetler var biliyorsun. Ben o rivayetlere burada girmek istemiyorum. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun darbenin kontrollü bir darbe olduğuna ilişkin iddiası çok boş bir iddia. Ve gerçekleri yansıtmayan bir iddia. Çünkü bu iddiasını kendisi tekzip etti Sayın Kılıçdaroğlu.
Evet.
15 Temmuz darbesinin ardından yaptığı açıklamalar ortada. Yenikapı'da gitti, mitinge katıldı. O zaman kontrollü darbe değilse bu. Neden gidip Yenikapı mitinginde orada poz verdi? Neden orada meydana çıktı.
Tabii FETÖ'cü hainlerden söz etti. FETÖ'nün evet. bir terör örgütü olduğunu açıkladı Yeni Kapı'da. Türkiye'nin hep beraber hareket etmesi gerektiğini söyledi. Hı-hı. Kontrollü darbe. Şurası doğru. Hı-hı. Amerika'dan kontrol edildiği doğru.
Ya birilerinin bu darbeyi evet. kontrol etti doğru. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki akşam 9'da darbe mi olur diyor. Haklı. Akşam 9'da darbe olmaz. Ama FETÖ'cü darbecilerin planı akşam 9'da darbe yapmak değildi. Hepimiz biliyoruz.
Evet.
Darbenin gece 00:03'te yapılması planlanıyordu. Ancak tuzakları ayaklarına dolandı. Darbeyi erkene çekmek zorunda kaldılar. Bu akşam 9'da darbenin başlamış olması kontrollü darbe iddialarını teyit etmez, ispatlamaz.
Kontrollü darbeden kastettiği şey şu mu? Yani bundan siyasi iktidarın haberi vardı.
Evet.
Bunu mu söylemek istiyor Kılıçdaroğlu? Yani kontrollü yani Kılıçdaroğlu, ölümden dönen insanlar nasıl böyle bir şeye?
Kılıçdaroğlu'nun ne söylemek istediğini çıkıp kamuoyuna net bir şekilde izah etmesi gerekiyor. Yani kontrollü darbeden kastı nedir? Bunu net bir şekilde kamuoyuna izah etmesi gerekiyor. Sen de hatırlarsın kontrollü darbe ya da bu darbenin tiyatro olduğu iddialarını FETÖ terör örgütü gündeme getirdi. Pensilvanya'da yaşayan FETÖ terör örgütünün lideri ilk günlerde yaptığı açıklamada bu darbenin bir tiyatro olduğunu ifade etti.
Öyle.
Kontrollü darbe olduğunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız dün haklı olarak sert tepki gösterdiler bu iddialara. Çünkü kontrollü darbe söyleminde bulunmak FETÖ'nün söylemlerine destek vermek anlamına gelir.
Bir de Amerikalılar da söyledi bunu. Biz Türkiye'de olanları film zannettik. Film oynatılıyor orada zannettik diye açıklamalar yaptı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şecaat arz ederken sirkatin söylemek diye bir laf var Türkçe'de.
Evet.
Yani tam öyle. Bir taraftan hem hain darbe teşebbüsüne karşı sokaklara çıkmaya davet ettiği televizyonlara bağlandı 15 Temmuz gecesinde. Nerede olduğu önemli değil. Ama yani siyasi bir lider olarak bunu kabul etmiyoruz. Devletimize, milletimize sahip çıkıyoruz diye açıklamalar yaptı. Ondan sonra Yeni Kapı'ya gitti. Senin dediğin gibi.
Evet.
Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne
evet,
gitti.
Külliye'ye gitti mesela.
Cumhurbaşkanı ile beraber Devlet Bahçeli ile Başbakan Binali Yıldırım'la görüştüler. Tüm bunları yaptıktan sonra sen aradan geçsin 10 ay. Ondan sonra kalk bugün de ki kontrollü darbe girişimi.
Ya, bir de Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı dünkü açıklama çok önemli tabii. O da diyor ki yani bu darbe teşebbüsüne kontrollü darbe demek darbede şehit verdiğimiz 248 canımıza hakarettir. 2154 yaralımıza hakarettir. Yani onlar o zaman kontrollü darbenin kurbanı olmuş gibi bir izlenim ortaya çıkar. Bu insanlar canlarını verdiler bu ülke için. Hayatlarını verdiler bu ülke için. Kolları, bacakları koptu insanların, yaralandılar ülke için. Onlara karşı büyük bir saygısızlık olduğunu Başbakan Binali Yıldırım net bir şekilde ifade etti. Ve doğru ifadelerdir bunlar.
Ben bugün açıklama bekledim aslında Kılıçdaroğlu'ndan. Yani dün yaptı galiba bu açıklamaları.
Dün yaptı, evet,
bugün
evet.
tekrar Ankara'da kameraların önüne çıktı aslında. Bir şeyler söyler diye bekledim. Bir düzeltme yapar veya işte bir açıklama getirir diye. Hiçbir şey söylemedi bu konuyla alakalı.
Evet.
Ama yani büyük bir iddia. Dediğin gibi şehitlere, gazilere saygısızlık. Türk milletine saygısızlık.
Evet.
Yani o gece eğer bu adamlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alabilselerdi kontrollü mü kontrolsüz mü o zaman anlayacaktık.
Evet.
Belki CHP'nin kapısına da kilit vuracaklardı yani. %100 kilit vuracaklardı.
Zaten biliyorsun Fatih Atik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Akıncı iddianamesi açıklandı.
Evet.
Akıncı iddianamesindeki iddiaları ve delilleri okuduğumuz zaman hepimiz dehşete düşüyoruz.
Yani
o gün darbecilerin neler planladığını, neler yapmak istediğini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame net şekilde ortaya koyuyor. Gazetelere de yansıdı biliyorsun. O gün darbeciler kendi aralarında şöyle bir konuşma yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına kaçtığını yayalım. Niye? Çünkü milletin moralini bozmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı yurt dışına kaçtı iddiasını yayacaklar. Darbenin başarılı olmasını sağlayacaklar. Ama ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı. Marmaris'ten ölümü göze alarak Dalaman'a gitti. Dalaman'dan bindi uçağa İstanbul'a geldi. Havalimanında çıktı açıklamasını yaptı ve millet de olaya el koydu.
Aynen. Millet devletine sahip çıktı o gece.
O yüzden Akıncı iddianamesini çok iyi okumak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nda ben de okuyacağını tahmin ediyorum.
Kılıçdaroğlu önce tabii şu anayasa değişikliğini okusun önce bir. 18 maddelik anayasa değişikliğini doğru düzgün okumamışlar. Hı-hı. Yani CHP'liler de ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ne söylediklerini de bilmiyorlar. Dün akşam bir tanesi televizyondaydı. Muharrem İnce bir televizyonda canlı yayına katıldı.
Hı hı.
Yani orada sordular Muharrem İnce'ye. Dediler ki Cumhurbaşkanı'na muhtarları kapatma yetkisi varmış. Evet. İşte fabrikaları kapatma yetkisi varmış. Dükkanları kapatma yetkisi varmış.
Hı hı.
Nerede yazıyor bu? Bir gösterin bakalım diye sordular.
Hı hı.
Canlı yayında. İşte ben paketi yanıma almamışım. O değişiklik yanımda değil diye açıklama yapamadı. Yani
evet.
Dün akşam ne kadar zor durumda kaldığını hep beraber gördük. Diğerleri de öyle. Şimdi oradan geçelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden şeye gelelim. Bir milletvekili var. Denize dökmekten bahseden.
Evet.
Kahraman. Hüsnü Bozkurt. CHP Konya milletvekili.
Evet.
İşte evet çıkarsa evet verenleri aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi denize dökmekten bahsetti.
Şimdi
yani
Fatih
böyle
Atik,
bir açıklamayı ben
Fatih Atik
hiçbir yere koyamıyorum.
CHP milletvekili demiş ki ben sözlerim çarpıtıldı, yanlış aktarıldı, yanlış anlaşıldı. Ben de o gün ne söyledi diye çıkarttım konuşmasını. Diyor ki ben diyor kesin %65 hayır çıkacağına inanıyorum diyor Hüsnü Bozkurt. Ve daha sonra şu ifadeleri kullanıyor. Tırnak içi kendi ağzından şu ifadeler aynen okuyorum. Kararı dinleyicilerimiz versin. Diyor ki diyelim ki evet çıktı. Kimse heveslenmesin.
Evet.
Diyelim ki evet çıktı kimse heveslenmesin. Bunu CHP milletvekili Hüsnü Bozkurt söylüyor. Özellikle vurguluyorum. Biz yine Samsun'dan başlarız. Amasya'ya gideriz. Sivas'a gideriz. Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a. Seyirci dinleyicilerimizden çok özür diliyorum. Hüsnü Bozkurt'un ifadesi olduğu için okumak istiyorum bunu. Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak. Hüsnü Bozkurt'un ifadesi. Tekrar belirtiyorum bunu. Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz. Hüsnü Bozkurt'un ifadeleri bu. Şimdi diyor ki Sayın Milletvekili benim sözlerim çarpıtıldı, yanlış anlaşıldı, yanlış aktarıldı. Sözleri bu. Dinleyicilerimiz karar versin.
Dün kendi sözlerinin arkasındayım diye açıklama yaptı.
Sözlerinin arkasındayım diye açıklama yapıyor ama diyor ki işte sözlerimin başından sonundan kırpıldı, kesildi falan filan böyle bir şey çıktı. Net ifadeleri burada. Evet çıkarsa ifadesi var. Evet çıkarsa İzmir'den denize dökeriz ifadesi var.
Sen o zaman, kimi denize döküyorsun?
Yani kimi
arkadaş?
Denize dökeceksin? Bunu açıkla. Diyor ki işte emperyalistleri denize dökeceğiz. Şu anda zaten Türkiye emperyalistlerin boyunduruğuna girmesin diye bu referandum yapılıyor.
Öyle.
Bu referandumun amacı Türkiye'nin ve devletimizin beka meselesidir. 15 Temmuz'da gördük Türkiye'yi boyunduruk altına almak isteyenler emperyalistleri gördük 15 Temmuz'da.
Aynen.
Ve şimdi 16 Nisan'da bu 15 Temmuz'un bir rövanşı yapılacak. Ve CHP milletvekilinin sözleri burada. Dinleyicilerimiz kararı versin.
Ya ben şunu anlayamıyorum. Yani tüm milleti aşağılıyorsun. Oy aldığın insanlardan da bahsediyorsun burada. Belki o sana oy veren Konya'da oy veren insanlar da evet verecek.
Evet.
Sen onları aşağılıyorsun. Tehdit ediyorsun denize
tehdit
dökerim
ediyorsun
diye. Kardeşim bunlar düşman. Düşman mı?
Hı.
Ondan sonra benim anlamadığım bir de şu Bilal Çetin. Bu programda konuştuk. Avrupa'daki vatandaşlarımızla.
Fatih Atik şunu da söyleyeyim. Aynı milletvekili sözlerinin devamında Sayın Cumhurbaşkanımızı da tehdit
tabii,
ediyor.
Tabii orada da var bir tehdit.
Yani orada da Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir tehdit
ölüm
var.
Tehdidi var.
Aynı milletimize tehdit olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza da yönelik bir tehdit
Ankara
var.
Cumhuriyet Başsavcı da çok iyi yaptı soruşturma başlatarak. Geçen hafta buradaki programda da konuştuk. CHP'lilerin en tepesindeki o milletvekilinden en aşağıdaki parti üyesine kadar aynı şeyi söylüyorlar biliyor musun?
Evet.
Geçen hafta Aydın'da da vardı benzer bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam bir çiftçi ya da bir esnaf amcamızın dükkanına girip dediler ki iki gün sonra bu adama suikast yapacaklar dediler.
Evet.
Bir tane doktor
doğru
olduğu söylenen bir CHP'li partili propaganda yapıyor. Hayır propagandası diyor ki iki gün sonra Cumhurbaşkanı'nı öldürecekler, suikast yapacaklar. Şimdi bir de okuyoruz, dinliyoruz. CHP milletvekili de ölümden bahsediyor.
Evet.
Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesinden bahsediyor.
Hı hı.
Bunlarla ilgili savcıların harekete geçmesi lazım. Zaten
şimdi,
geçti de.
Evet.
Sen nereden biliyorsun böyle bir şey olacağını
tabii
kardeşim?
Şimdi,
siz kiminle işbirliği yapıyorsunuz?
Bu denize dökeriz ifadesini CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt söyledi.
Söylüyor.
Hüsnü Bozkurt bu sözleri söylemeden önce kamuoyu tarafından çok bilinen, tanınan bir isim değildi. Hatta gazeteci olarak belki sen de tanımıyordun.
Ben ismini duymadım hiç.
Evet. Ama asıl vahim olan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da buna benzer sözler söylemesi bence. Deniz Baykal çok tecrübeli bir siyasetçi biliyorsun. Yıllarca parlamentoda bulunmuş bir siyasetçi. CHP'nin genel başkanlığı yapmış bir siyasetçi. Onun da şöyle bir açıklaması
var. Evet, onu da aktaralım.
Bunu da dinleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum ben. Diyor ki halk oylamasında hayır çıkarsa İzmir'de düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz. Bunu da dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum.
Ben. Deniz Baykal gibi
evet.
Bu partinin genel başkanlığını yapmış. Bu memlekette başbakan yardımcılığı, dışişleri bakanlığı yapmış. Hı hı. Bir tecrübeli siyasetçinin ağzından bu kelimeleri duyunca ben şok geçirdim doğrusunu evet. istersen. Hı hı hı. Yani burada bir ölüm kalım savaşı yok. Evet ya da hayır verebilirsiniz. Bu neticesinde ölüm kalımla alakalı bir şey değil. Sanki burada evet verenler düşmana benzetiliyor ve bu şekilde denize dökeceğiz. İşte yok şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ya siz kimsiniz arkadaş? 15 Temmuz gecesinde tankların karşısında süt dökmüş kediye dönenler.
Evet.
Süt dökmüş kediye dönenler. Bugün kalkmışlar. Bu evet vermek için sokağa çıkan vatandaşlara Yunan askeri benzetmesi yapıyorlar. Düşman askeri benzetmesi yapıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bıktık kardeşim biz bu siyasetçilerden de, şimdi, bu anlayıştan da. Böyle bir şey olamaz Bilal Çetin.
Fatih Atik, şimdi ben burada bir
milleti
şey...
Milleti korkutmaktan başka evet. bir şey yaptıkları yok. Sadece yaptıkları bu.
Burada dinleyicilerimizden bir şeyi düşünmelerini isteyeceğim ben şimdi. Bir soru sormak istiyorum onlara. Bu Deniz Baykal, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal diyor ki, halk oylamasında hayır çıkarsa İzmir'de düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz.
Evet.
Bu Sayın Baykal'ın sözlerini bazı medya organları görmezden geldi. Bazı medya organları hiç haber yapmadı. Belli medya organları, bilinen medya organları. Şimdi buradan Baykal ifadesini çıkartalım. Buraya AK Partili bir siyasetçinin ismini yazalım. Ve o AK Partili siyasetçi demiş olsaydı ki halk oylamasında evet çıkarsa İzmir'de düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz. Bu siyasetçiyi linç etmezler miydi?
Sokağa çıkamaz hale gelir.
Günlerce bu siyasetçi hakkında yayınlar yapmazlar mıydı? Ama CHP'liler tarafından söylenince bu tür sözler, bazı medya organları, sözde tarafsız
demokrat
medya organları bu sözleri görmezden geliyorlar. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Dinleyicilerimiz zaten bunların farkında. Aziz Türk milleti bunların farkında.
İşte benim anlamadığım da bu. Hı-hı. Yani Avrupa'da yaşananları gördü. Bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz, Avrupa'da yaşayan Hı-hı. insanlarımız bunu yaşadılar. Hı-hı. Hollanda'da, Almanya'da, Avusturya'da bizzat evet. gördüler. Oradaki faşistlerin, ırkçıların Hı-hı. neler yaptığını.
Evet.
Sonra dönüyorsun, Amerika'daki neokonların sosyal medyadan yaptığı açıklamaları görüyorsun. Türkiye karşıtı cephenin neler neler paylaştığını görüyorsun.
Hı-hı.
PKK'ya bakıyorsun, hayır cephesinde yer alıyorlar.
Evet.
Almanya'daki ırkçılara bakıyorsun, Avrupa'daki ırkçılara bakıyorsun, hayır cephesinde yer alıyorlar. Amerika'daki Türkiye düşmanları, karşıtları hayır cephesinde yer alıyorlar.
Hı-hı.
FETÖ zaten bunların hepsini organize eden ana beyin. Dönüp Türkiye'ye bakıyorsun, Türkiye'de CHP'liler de bunlarla aynı kanatta yer alıyor. CHP'nin genel başkanlığını yapmış, zaman zaman yaptığı açıklamalarla büyük devlet adamı diye nitelediğimiz Deniz Baykal bile
evet.
kalkmış İzmir'de Türk bayrağı çekeceğiz diye konuşuyor. Yani böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum gerçekten. Yani bunun arkadaşlarımızın, bu siyasetçilerin artık oturup bir takkiyi önlerine koymalarının zamanı geldi. Bu nasıl bir savruluş? Ben bunu anlayamıyorum
evet.
yani. Cumhuriyeti kuran partinin yöneticileri, milletvekilleri bu kadar savrulamazlar yani. Bu Tayyip Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör etmiş.
Evet.
Tayyip Erdoğan olmayabilir. Seçimi belki de kazanamayabilir. Veya başka şeyler gelişebilir.
Hı-hı.
Yani 15-20 yıl sonra farklı farklı isimler Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı Hı-hı. yapabilir. Ama ne demek? Bu ülkede evet verenleri denize dökeceğiz. Böyle bir şey olamaz yani.
Hı-hı.
Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu savrulmayı anlayamıyorum. Zaten daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu bugün düzeltme yaptı.
Hı-hı.
Ben de bunu kabul etmiyorum dedi yani. Kılıçdaroğlu dedi ki bu tür açıklamalar doğru değil dedi. Hüsnü evet. Bozkurt için ve Deniz Baykal için.
Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ve CHP yönetiminden bu tepkilerin önüne geçecek bir adım atmalarını beklerdim. Yani en azından bu sözleri söyleyen, millete hakaret içeren sözleri söyleyen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma başlattığı bu sözleri söyleyen milletvekili hakkında en azından bir disiplin sürecini başlatmasını beklerdim.
Bilal Çetin, bunun en güzel hesabını kim soracak biliyor musun? Bunun en güzel hesabını 16 Nisan günü milletini düşünen, memleketini düşünen insanlar sandığa gidip oy verirken soracaklar.
Fatih Atik, sen de tanıyorsun. Kamuoyu da çok yakından tanıyor. Soyadı bir meyve ismi olan, ismini vermeyeceğim burada, bir meyve ismi olan ünlü bir anchorman'ımız var. Evet. Ana haber bültenlerini sunan. Soyadı da meyve ismi. Bugün bir tweet atıyor. Diyor ki işte bu Hüsnü Bozkurt'un
ve Sorumçgillerden
Deniz Baykal Deniz Baykal'ın sözlerini hatırlatarak bir tweet attı. Dedi ki bu siyasetçilerimiz 16 Nisan'a kadar sussalar iyi olmaz mı? Ya böyle bir anlayış olabilir mi? 16 Nisan'a kadar sussunlar, 16 Nisan'dan sonra istediklerini söylesinler. Ya böyle bir anlayış olabilir mi?
Ya olmaz.
Yani siyasetçi 16 Nisan'a kadar neyse 16 Nisan'dan sonra da aynısı olmak zorunda. Şimdi bu referandum sürecinde gördüğümüz şöyle bir manzara var. Sen de görüyorsun. Bütün halkımız da görüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li siyasetçilerde bir söylem değişikliği görüyoruz.
Evet.
Böyle uzlaşmacı bir söylem tarzı sürdürüyorlar. Vatandaşa hakaret etmeyen, daha önce hatırlarsan göbeğini kaşıyan adam diyorlardı, bidon kafalı diyorlardı vatandaşa. O tür söylemlerden uzak duran uzlaşmacı bir söylem sürdürüyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri. Ve bu söylem güzel bir söylem. Devam ettirsinler. 16 Nisan'a kadar devam ettirsinler. Hatta 16 Nisan'dan da sonra devam ettirsinler. Ama bu tür CHP milletvekillerinin açıklamaları vatandaşımızın kafasını bulandırıyor. Yani acaba CHP'de hiçbir şey değişmedi mi? CHP değişmeyecek mi? 16 Nisan'dan önce böyle gözüküyorlar ama 16 Nisan'dan sonra değişecekler mi? İfhamını kafalarda oluşturuyor. Bu nedenle CHP'nin bu söylemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Ve o soyadı Turunçgillerden olan anchorman'ımızın bu tweetini de kınıyorum. Yani siyasetçi 16 Nisan'a kadar ne söylediyse 16 Nisan'dan sonra da aynısını söylemeli. Hakkari'de ne söylüyorsa, Diyarbakır'da ne söylüyorsa Edirne'de de aynısını söyleyecek. Muğla'da da, Sinop'ta da, Ankara'da da aynısını söyleyecek. Böyle bir anlayış olabilir mi?
Olmaz ama ben şuradan hak veriyorum o Turunçgil soyadlı anchorman'ımıza. CHP, Türkiye Cumhuriyeti siyasetinde şu anda asıl problem iktidar problemi değil. Bunu siyasetçilerle sen çok sohbet ediyorsun, duyuyorsun. Türkiye'deki asıl problem muhalefet problemi.
Evet.
Ya Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi olsun, diğer partiler olsun, iktidar alternatifi olmaktan uzaklar arkadaş. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmalıydı? Bugün böyle çıkıp yalan dolan siyaseti yapmak yerine milleti ölümle korkutarak, denize dökmekle korkutacağına, bu anayasa masası mecliste kurulduğunda oturup masada çatır çatır AK Parti ile pazarlık yapmalıydı yani.
Evet, Milliyetçi Hareket Partisi yaptı mesela.
Yaptı.
Hareket Partisi istediği şekilde düzenlemeleri anayasa paketine koydurdu.
Evet. AK Partililer hatta şunu da duyuyoruz biz. Bazı düzenlemeler yapılacak mesela kararnamelerle çıkartılarak. Diyorlar ki MHP bu konuda ne düşünüyor? Onların da rızasını alalım. Ona göre yapalım diyor mesela. Yani çünkü bir ortaklaşma var netice itibariyle. Cumhuriyet Halk Partisi işini gücünü bırakıp kavgadan dövüşten vazgeçmesi lazım. Evet. Yani yeni bir siyaset anlayışı ortaya koymaları lazım. Evet. Türkiye'nin ana muhalefet partisisin. Yarın iktidara gelsen bir tane ortaya koyacağın proje yok.
Evet.
Bir tane devam ettirebileceğin bir şey yok. Evet. Yani vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi'ne niye oy versin veya niye hayır desin? Evet. 15 seneden beri devam eden bir istikrar var. Evet. CHP'nin her türlü engellemelerine rağmen, yaptıkları itirazlara rağmen her türlü konuda olumluya giden bir hayat var. Evet. Son dönemde yurt dışında ve çevremizde yaşanan bir takım savaşlar nedeniyle biz de etkilendik. Zaman zaman büyük devletlerin Türkiye'yi yalnız bırakmaları nedeniyle ekonomimiz de etkilendi, dış politikamız da etkilendi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi o gün masaya otursa, kardeşim siz niye tek adamlık getiriyorsunuz? Meclise de şu konularda yetkisi olsun meclisin dese anayasa masasında. Bugün bu noktayı tartışır mıydık? 2010'daki anayasa değişikliğinde ne oldu? 25 madde miydi, kaç maddeydi? Orada oturdular mesela. 20 maddeye falan destek verdiler. 1-2 madde haricinde. Farklı bir netice çıktı ortaya. Bugün de aynı şeyi yapabilir. Masadan kaçmak, masadan uzaklaşmak, sizin yaptığınız her şey kötüdür deyip her seferinde Cumhuriyet elden gidiyor, vatan elden gidiyor, Atatürkçülük yok ediliyor. Söylemleriyle bir siyaset üretmek mümkün değil. Artık CHP'ye oy veren seçmen de kendi partisini iktidarda görmek istiyor ya. Ben CHP'lilerin yerinde olsam bu Kılıçdaroğlu'nun ne yapmaya çalıştığını merak ederim yani. Yani bir siyasi parti düşün. Sadece işi gücü, iktidarı kötülemek.
Evet.
Hayır, bu kötü, şu kötü, o kötü demek. Yani ben asıl problemin burada olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Ve CHP ne zaman kendi fabrika ayarlarına geri döner. Hı hı. Cumhuriyeti kuran o iradeye, o siyasi güce, halktan aldıkları o siyasi güce geri döner. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyaseti o zaman toparlanabilir. Bu AK Parti'nin veya bir başka iktidar olacak diğer partinin de hayrına. Çünkü yani iktidarı denetleyemiyorsun. Vatandaşa ulaşamıyorsun. Habire masadan kaçıyorsun, meclisten kaçıyorsun. Ondan sonra halkı yalanla dolanla korkutuyorsun. Nereye varacak peki bu?
Fatih Atik, az bir vaktimiz kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Akıncı Üssü iddianamesi. Biraz önce bahsetmiştik. Çok önemli bir iddianame bence. 4658 sayfadan oluşuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ve bir savcı grubu tarafından hazırlandı bu iddianame. Ve bence bugüne kadar hazırlanmış en iyi iddianamelerden biri. FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünün bütün detayları bu iddianamede var. Medyada zaten geniş bir şekilde yansıdı bu iddianame.
O gece FETÖ'cülerin Amerika ile bazı bölümleri yansıdı. Mesela evet. Amerikan Başkonsolosluğu'nun Adil Öksüz'ü araması evet. açıklandı ama aha. açıklanmayan bir iki nokta daha var. Aha. Yarın okursunuz ya da bizim haberlerde izlersiniz. Aha. FETÖ'cülerin o gece Amerika'daki liderleriyle görüşme trafikleri de var. Hı-hı. Bu iddianamenin detaylarında.
Evet.
Okudukça, araştırdıkça, detaylara baktıkça onlar da çıkıyor. Yani evet. koordinasyonu kim yapmış? Evet. Oradan görüyorsun.
Orada işte iddianamede Akıncı Üssü'nde, Ankara'daki Akıncı Üssü'nde darbenin ana merkezinde Fethullah Gülen'in Türkiye'ye darbeden sonra dönmesi halinde kullanabileceği bir binanın inşaatının bile yapıldığı yer alıyor ve 25 Temmuz'da Türkiye'ye dönmek istediği Fethullah Gülen'in, FETÖ terör örgütü liderinin iddiaları iddianamede delil olarak yer aldı. Bence bu darbe teşebbüsünün arka planının ortaya çıkarılması açısından çok önemli bir iddianame. Ve ABD'de bulunan FETÖ terör örgütü liderinin Türkiye iadesi bakımından da çok önemli bir delil olacak bu iddianame. İade sürecinin hızlandırılması açısından da önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum.
Şimdi iddianamede öyle detaylar var ki FETÖ'cülerin kendi içinde nasıl plan yaptıkları, darbenin 03'te planlanan o darbenin asıl saati 03 nasıl 20.30'a çekildi, 21'e çekildi orada görünüyor. Ve kendi içlerinde gece bir hikaye var, onu anlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Vatandaş sokağa çıkmış, işte karşı harekat başlamış, Cumhurbaşkanı açıklamalar yapmış saat 5.30 falan. Bunlar Akıncı'da tekrar bir toplantı yapıyorlar. Artık işin kendilerinden koptuğunu görüyorlar. Ve orada son bir saldırı kararı alıyorlar. İddianameyi okudum ben. Evet. Okumayı da devam ediyorum. Saat 5.30 civarlarında sabah havadaki uçaklara veya kaldırabilecekleri uçaklara son kez bombaları yüklüyorlar. Ve artık geri dönüşümüz yok. Nereyi vurursak kar zihniyetiyle kaldırıyorlar ve o son uçak külleyi bombalıyor işte.
Evet.
Gece bir harakiri yapıyorlar yani
sabaha
son bir
karşı, sabaha karşı 6 gibi.
Orayı bombalıyorlar. Ondan sonra karşı harekat kaçta başlıyor biliyor musun? Hava kuvvetlerinin karşı yani dost askerler diyeyim hadi. Bizim kendi milliyet vatanperver askerlerimiz sabahleyin uçaklar 5'te ancak kalkıyorlar. 5 hatta 6'da kalkıyorlar.
Evet.
Erzurum'dan, Diyarbakır'dan ve Bandırma'dan önleme uçuşları için F-16'lar kalkıyor. Hatta bazı F-16'lar o helikopterleri ve F-16'ları ateş açıyorlar havada. Saat 11'de bitiyor darbe tehlikesi biliyor musun? Sabah 11'e kadar hala tehlike devam ediyor. Yani Akıncı Üssü'nün pisti bombalandığında artık
darbe tehlikesi
bitiyor. Ve ondan sonra ne oluyor? Genelkurmay Başkanı şeye geliyor. Başbakanlığa Çankaya Köşkü'ne. Akıncı Üssü'ndeki bütün o darbeyi yöneten personel evlerine gidiyorlar.
Evet.
O saatten sonra da Amerika ile yaptıkları temaslar, yurt dışı ile yaptıkları görüşmeler... Hepsi bu iddianamenin ayrıntılarında var. Bunları gazeteci arkadaşlarımızın iyi okuması lazım.
Evet.
Ve yazar çizer insanların iyi okuması lazım. Bu darbenin arkasında Alman BND başkanı demişti ya. FETÖ'nün olduğuna ikna olmadık. Yeterli delil yok.
Evet.
Açıklamaları yapmıştı. Amerikalı yetkililer de böyle şeyler söylemişlerdi.
Hı hı.
Bu iddianameyi okuduklarında Türkiye'yi o gece meleklerin koruduğunu göreceksiniz. Herkes görecek. Yani Türkiye'nin nasıl uçurumun kenarından döndüğünü, Cumhurbaşkanı'nın havada indirmek için gönderilen F-16'ların olduğunu hepimiz göreceğiz, okuyacağız. Ve öyle kontrollü darbeymiş.
Evet.
Yok işte başka şeymiş. Bunların hepsinin birer algı operasyonu olduğuna bir kere daha tanıklık edeceğiz. Programımızın da sonuna geldik bu arada.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma işlemleri devam ediyor. Onu da hatırlatalım.
Evet, 9 Nisan'a kadar devam edecek yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy verme işlemleri.
Vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor yurt dışında.
615 bindi.
615 bin miydi son rakam?
Evet.
İyi bir rakam. Vatandaşlarımız akın akın sandıklara gidiyor. Ve 9 Nisan'a kadar bulundukları ülkelerde oy kullanabilecekler. Gümrük kapılarında bildiğim kadarıyla oy verme işlemleri 16 Nisan'a kadar devam edecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sandıklara gidip vatandaşlık görevlerini yerine getirdikleri için kutluyorum ben. Gitmeyen vatandaşlarımızın da sandıklara gidip oylarını kullanacaklarını biliyorum. Bütün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da dün biliyorsun çağrı yaptı.
Evet.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız gitsinler. Demokratik
önceki haklarını. Seçimlere göre yalnız daha katılım oranı yüksek.
Katılım oranı çok yüksek. Çünkü yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye yapılanları gördü. Hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza yapılanları gördü. Ve sağduyulu şekilde hareket ediyorlar. Hepsini tebrik ediyorum ben.
Peki Bilal Çetin, programın da sonuna geldik satır arasının. Bu hafta yapımcılarımız Şule Özçakır, Necmettin Maksutoğlu ve teknik masadaki arkadaşımız Recep Özden'le birlikte satır arası programından yurt dışında bizleri dinleyen vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza seslendik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.
Satır arası.